Ayrım 2.
Adriana, bana kapıyı aç. Kapıyı aç bana, çabuk. Adriana, kapıyı yalnızca aralamıştır ve sesi kuşkuludur. Yaralı mısın? Psargo, yarama bakma. Bunun için gelmedim buraya. Ötekiler. Yakınlarımıza sızmaya başladılar. Yolları gözetlemek için çatıya çıkmam gerek. Bırak beni, geçeyim. Adriana, hala kapıyı tutmakta ve bedeniyle yolu kesmektedir. Neden yolları benim evimden gözetlemen gerekiyor Tsargo? Daha yüksek bir sürü ev varken. Tsargo, herkes senin gibi yanıt verirse eğer, ötekiler yollarımızı ele geçirir. Kadın erkek boğazlarlar bizi, babalarımızın zamanındaki gibi. Ne zamandır silahlarını biliyorlardı, öce susamışlardı çoktandır. Şimdi hazırlar, gelecekler, geliyorlar, çok yakındalar. Adriana, beni korkutmaya çalışma Tsargo. Tsargo, gece çatıya çık ve soluğunu tut. Şimdiden duyacaksın çığlıklarını. Adriana, beni korkutacağını sanma. Giremezsin evime. Tsargo, buraya kadar gelirlerse eğer hepimizi öldürürler Adriana. Hepimizi, son kalanımıza dek. Canı bıraktıkları da onların yasalarına boyun eğmek zorunda kalır. Onlar gibi konuşur, onlar gibi giyinir. Aynı yemekleri yiyip aynı kokuları duyar. Adriana, beni korkutacağını sanma Tsargo. Tsargo, eğer bana kapını açmazsan yakında onları açmak zorunda kalırsın. Adriana, kapımı ne sana açarım ne de ötekilere. Hepinizin cehenneme kadar yolu var. Cehenneme gidin hepiniz, silahlarınızla, sargılarınızla ve lanet olası terlerinizle. Gidip o savaş naralarınızı evimden uzakta atın. Bu eve savaş girmeyecek, anlıyor musun? Tsargo alaycı bir edayla yiniler. Bu eve savaş girmeyecek. Hah! Adriana aynı anda, bu eve savaş girmeyecek. Tsargo, savaş bu kapıyı çalarsa eğer, kapıyı onun suratına çarpabileceğini mi sanıyorsun? İncecik bir toz gibi yayılır savaş, onu lanetlerken içine çekersin. Tıpkı sarhoşluk veren bir ot gibi, kısa zamanda alışırsın ona, onsuz edemezsin. Yapabileceğin tek seçim Adriana, ötekilerle bizim aramızda. Kime açacaksın kapını? Gelip seni boğazlayacak olanlara mı, yoksa biz kardeşlerine mi? Seninle aynı kandan olan, seni savunmaya gelen bizlere mi? Savaş bu Adriana, duraksayacak zaman yok artık. Kapıyı aç bana, kapıyı aç, çabuk Adriana. Sen ve ötekiler Tsargo, benim için hepiniz aynı renktensiniz. Katilsiniz hepiniz, ipsiz sapsız serserilersiniz. Tsargo, haklısın Adriana, serserinin biriyim ben, kötü bir çocuğum, katilim. Ne var ki, savaş zamanı ulusun kötü çocuklarına işi düşer. Serserilerine, katillerine işi düşer. Onun elleri temiz kalsın diye ellerini kirletecek birileri gerekir. Adriana, ulusa mı? Belki ama bana gerekmez. Evimde katil istemem ben, serseri de istemem, sarhoş da istemem. Tsargo, bak bana Adriana, bu sefer sarhoş değilim ben. Adriana, bu sefer şişeni silahla değişmişsin. Barut kokusuyla, kan kokusuyla kafayı buluyorsun şimdi. Beni de seninle birlikte sarhoş etmeye çalışma. Beni korkutmaya çalışma Tsargo. Girişi daha da daraltmak için kapıyı iter ama bütünüyle kapamaz. Tsargo, yeterince tartıştık Adriana. Çekil yolumdan, yoksa... Adriana, yoksa ne Tsargo? Tehdit mi ediyorsun beni? Karnımı deşip boğazımı kesmeyi mi düşünüyorsun? Evimi mi yağma edeceksin ötekiler edemesin diye? Tsargo, hayır Adriana, niyetim kötülük değil. Yalnızca korumaya çalışıyorum seni. Ötekiler yakınlarda mı? Bunu öğrenmeliyim sadece. Bunun için de geçmeliyim. Adriana, olmaz. Tsargo, girmeliyim. Adriana, hayır. Tsargo, çatıya çıkmalıyım, çekil yolumdan. Adriana, hayır, hayır, hayır, hayır. Tsargo, evet de desen, hayır da bu kez gireceğim içeri. Çok sabrettim şimdiye dek, yeterince acı çektirdin bana. Davet etsen de, etmesen de bu kez gireceğim içeri. Adriana, hayır girmeyeceksin, bedenimi çiğnemen gerekir bunun için. Tsargo, sanki hız almak istercesine ama ayağıyla kapının kapanmasını engelleyerek bir adım geriler. Eğer bedenini çiğnemek gerekiyorsa Adriana, bedeninin üstünden geçerim ben de. Adriana, hayır, hayır, hayır. Adriana kapıyı bütünüyle kapatmaya çalışırken sargo da iter ama erkeğin itmesi daha güçlüdür. Zorla girilen evi bir karanlık kaplar. İçeriden bir çığlık yükselir. Irza geçme sesleri savaş gürültülerine karışır. Çalgıların seslerine korodan gelen belirsiz çığlıklar ve Adriana'nın bir çekiç sesi gibi yinelenen hayırları karışır. Açık seçik sözcüklerden çok sesli betimlemelerdir bunlar. İşlenmekte olan suçu anlatma görevini müzik üstlenir. Üçüncü sahne. Savaşın hemen sonrasında alacakaranlıkta aynı mahalle. Adriana'nın karnı şişkindir. Birkaç ay önce yaşadığı saldırının hala etkisinde bir kenara oturmuştur. Yanında kız kardeşi vardır. Senin bir suçun yok Adriana. Kendime kızıyorum asıl ben. Evde olmadığım için o akşam seni yalnız bıraktığım için. Adriana. Ama saklamak istediğin tüm suçlamaları gözlerinden okuyorum ben. Refka. Suçlamalar mı? Hayır. Küçük kardeşim hayır inan bana. Ama her şeyin başka türlü olmasını nasıl da isterdim. Yolun bu canavarınkiyle karşılaşmamalıydı senin. Onu hiç görmemeliydi diyorum kendi kendime. Ve hiçbir zaman çocuğunu taşımak zorunda kalmamalıydı. Ama bütün bunları biliyorsun Adriana. Adriana. Onun çocuğu değil bu Refka. Benim çocuğum ve bana benzeyecek. Refka. Umarım Adriana. Umarım dediğin gibi olur. Ama nereden bileceksin? Adriana. Biliyorum Refka, hissediyorum. En az benimkinin yanında bir başka yüreğin attığını hissettiğim gibi. Oğlumun gözleri benimkiler gibi olacak. Refka. Sana anlatmalıyım Adriana. Adriana aynı anda kendi kendine konuşur gibi yineleyerek. Aynı ses, aynı eller. Biliyorum, hissediyorum. Refka. Dün gece bir düş gördüm. Savaştaydık hala. Ama ben sokağa çıkmıştım, dosdoğru yürüyordum hiçbir şeyden korkmadan. Anlattığı düş sahnede yavaşlatılmış olarak canlanır. Refka'nın anlattıkları başka kişilerin ya da koronun sesleriyle yer yer noktalanır. Refka. Yangınlar vardı ama ateşin çıtırtısını duymuyordum. Büzüşmüş yüzler vardı ama ne bir çığlık ne bir inleme duyuyordum. Tüm sesler ölmüştü sanki. Bir de sanki hiçbir şey değmiyordu bana. Sokakta kılıçla süngüyle çarpışılıyordu. Çevremde insanlar yaralanıyor ya da düşüp ölüyor ve ben kendimi korumaya gerek bile görmüyordum. Bütün bu insanların yüzleri aynıydı ne tuhaf. Sanki aynı deri maskeyle kaplıydı yüzleri. Cellatların ya da kurbanların, yerdekilerin ya da onları vuranların aynıydı yüzleri ya da maskeleri. Bu yüz Sargon'unkine pek benzemiyordu ama düşümde o olduğundan kuşkum yoktu. Hepsinin öldürenlerin hatta öldürülenlerin o olduğundan kuşkum yoktu. Ansızın seni gördüm Adriana. Yerde yatıyordun. Sana doğru koştum. Adriana diye bağırdım. Yaralandığını ya da öldüğünü sanmıştım. Sarstım seni. Adriana. O zaman şaşırmış gibi gözlerini açtın ve sordun bana. Ne bağırıyorsun? Görmüyor musun? Doğuruyorum. Ben de şöyle dedim kendi kendime anımsıyorum. Burada yol kenarında bir dişi köpek gibi doğrulur mu? Üstelik savaşın göbeğinde. Kardeşim delirmiş olmalı. Ama bir an sonra tek bir düşünce vardı kafamda. Çiçekler bulmalıydım sana vermek için. Bir zorunluluk gibi görünüyordu bu bana. Adriana doğuruyor. Ne olursa olsun ona çiçek getirmeliyim. Sokaklarda koşmaya başladım. İnsanlara sora sora, öldürenlere ve yaralılara, hatta ölülere... Söyler misiniz nereden çiçek bulabilirim diye sonunda iki adama rastladım. Biri beyaz saçlı, biri çok genç iki adama. Onların da yüzleri ya da maskeleri aynıydı. Beyaz saçlı adam ellerini kaldırmıştı. Bir tutsak ya da rehin alınmış biri gibi. Gencin elinde bir silah vardı. Sanki ötekini vuracaktı. Gencin omzuna dokundum hafifçe. Ötekiler gibi ona da sordum. Nereden çiçek bulabilirim söyler misiniz? Bana döndü ve şöyle dedi. Çiçek mi arıyorsun Refka? Burada savaşın göbeğinde. Çıldırmışsın sen. Uyan, uyan haydi. Kısa bir duraklama. Düş yavaş yavaş silinir, gerçeğe dönülür. Refka nefes nefese devam eder. Gerçekten uyandım ben de. Bir düşü neye yormalı bana sorma. Sabahtan beri çevirip duruyorum kafamda. Parçalarını yan yana getirmeye. Gecenin bana söylediklerini kavramaya çalışıyorum. Hala şaşkınım bak. Sana anlatmalıydım. Adriana, kaygılı. Şimdi benim de kafamı kurcalayacak senin düşün anlamaya, yorumlamaya çalışacağım. Bir an durur. Kimi zaman öğütlerle doludur düşlerimiz. Sanki ölü akrabaların bilgeliğini getirirler bize. Besbelli, bilgece bir şeyler gizli senin düşünde de. Ama ne? Refka mırıldanarak. Besbelli, besbelli. Adriana. Saklanmış bir öğüt besbelli ama hangisi? Refka. Öyle ya da böyle. Zarlar çoktan atıldı. Çocuğu doğurmayı seçtin. Karar değiştirmek için artık geç. Bir bela çöktü üstüne. İstemezdim. Bedenini ele geçirmesini, yaşamına çöreklenmesini. Nasıl unutacaksın ki savaşı? Çocuğunu taşımayı kabul ettiysen bir kez. Ama yazgının ettiğinden fazla işkence etmek istemiyorum sana. Eğer kuşkun yoksa seçiminden. Adriana. Hayır, kuşkum yok Refka. Hiç kuşkum yok. Adriana bu tümceyi kendi kendine inandırmak istercesine yinelerken Refka çıkar. Adriana kız kardeşiyle konuşmayı sürdürüyormuş gibi yapsa da kendi kendine konuşmaktadır artık. Adriana. Hayır Refka, hiçbir şeyden emin değilim aslında. Bir yürek duyuyorum yalnızca. Benimkinin hemen yanında atan ikinci bir yürek. Kim bu içimdeki yabancı? Bir erkek kardeş mi? Başka bir ben mi? Bir düşman mı? İki kan birden akıyor damarlarında. Kurbanın kanıyla celladın kanı birbirine karışmış. Nasıl dökersin birini öbürünü de dökmeden? Günün birinde çocuğum doğacak. Onu kollarıma alacağım. Beslemek için göğsüme bastıracağım. Oysa o gün. Evet, o aynı gün hala soruyor olacağım kendi kendime. Tıpkı şu an sorduğum gibi. Gece gündüz her an sorduğum gibi. Kim bu içimde taşıdığım varlık? Kim bu beslediğim varlık? İçimi rahatlatmak için zaman zaman Havva'dan bu yana bütün kadınlar bu soruları sormuş olabilir diyorum. Bu aynı soruları. Kim bu içimde taşıdığım yaratık? Kim bu beslediğim varlık? Çocuğum Habil mi olacak, Kabil mi? Perde. Dördüncü sahne. Aradan 17 yıl geçmiştir. Adriana'nın çocuğu artık genç bir adamdır. Anasının kaygılı bakışları altında kapıyı hoyratça açarak girer. Ne öfkesine gem vurmaya ne de şaşkınlığını gizlemeye çalışmaktadır. Jonas. Buradan biri bana adamın ne olduğunu söyleyebilir mi? Adriana. Bu sorunun anlamı ne Jonas? Jonas. Her soru bir yanıtı hak eder. Adamın ne olduğunu biliyorsan söyle bana. Adriana. Sana yanıtını verdim Jonas. Senin adın Jonas. Bunu mu duymak istiyordun? Jonas. Ve sen. Senin adın da Adriana, öyle mi? Adriana. Sabırsızlandığını belli eder. Bir yandan da derin kaygısını gizlemeye çalışır. Evet, benim adım da Adriana. Jonas. Ve sen benim annemsin değil mi? Ve ikimiz de yaşıyoruz, öyle mi? Adriana. Bu çocukça sorular da nereden çıktı Jonas? Jonas. En azından bunlar konusunda bana yalan söylemediğinden emin olmak istiyordum yalnızca. Adriana. Gel otur ve söyle bana. Nedir senin derdin? Delikanlı bir adım yaklaşır ama oturmaz. Jonas heyecandan boğulacak gibi. Bugün iki şey öğrendim. Babam bir kahraman değilmiş ve babam ölmemiş. Adriana. Kim söyledi bunu sana? Jonas öfkeli. Kimin söylediği önemli değil. Bana yalnızca doğru mu değil mi onu söyle. Adriana. Son bir duraksamadan sonra. Evet Jonas. Doğru. Jonas. Demek ki babamın iç savaş sırasında öldüğünü söylediğinde yalan söylüyordun. Demek ki babamın bizi katillerden korumak isterken öldüğünü söylediğinde yalan söylüyordun yine. Doğduğumdan beri hep bu yalanları yuttum ben. Yalandı, hep yalandı. İçtiğim her süt yudumuyla mideye indirdiğim, çorba çanağının dibine banılan ekmekte yediğim. Ve sen utanmadan bana her gün doğruyu söyle oğlum diyordun. Adriana. Seni böyle heyecanlı görünce yanlış yaptığımı anlıyorum Jonas. Yalan söylememeliydim sana. Bağışla beni ama korkuyordum. Bir an durur. Daha çocuktun. Ve gerçeğin sana taşıyamayacağın kadar ağır gelmesinden korkuyordum. Jonas. Peki, yalanı taşımanın çok daha ağır olduğunu düşünmedin mi hiç? Hele herkes seninle ilgili gerçeği biliyor da sen bilmiyorsan. Herkes acıyarak, küçümseyerek çevrende fısıldaşıyor da sen bunun nedenini anlamıyorsan. Adriana, beni dinleyecek misin Jonas? İzin verecek misin sonunda? Jonas aynı anda, bir ben girmişken bilmemenin deli gömleğine ve tüm ötekiler küçüklü büyüklü aşağılayıp alay ederken benimle. Adriana, derdimi anlatmama. Bugün anlıyorum yanlış yaptığımı. Gerçeği bunca zaman senden saklamakla. Bağışla beni Jonas. Öylesine gençtim ve öylesine yaralamıştı ki yaşam beni. Bütün herkesten korkuyordum kendim için. Özellikle de senin için korkuyordum. O nefretlik gerçekten korumalıydım seni. Olabildiğince uzun zaman. En azından dalların biraz kalınlaşana dek. Jonas, hangi yaşta söyleyecektin gerçeği? 30'umda mı? Adriana, hangi yaşta mı? Jonas, evet hangi yaşta? Söyle bana hangi yaşta? Adriana, hangi yaşında bilmiyorum Jonas. Ne olur kes bu sorgulamayı. Madem ansızın büyüdün, bir an için benim yerime sanık sandalyesine geç. Yanıt verme sırası sende şimdi. Kaç yaşında söylemeliydim oğluma ırzıma geçildiğini ve saldırganın öz babası olduğunu? Söyle kaç yaşında? 4 yaşında mı? 8 mi? 10 mu? 12 mi yoksa? Tanrı yanında bir kullanma kılavuzuyla ipeklere sarıp göndermedi oğlumu bana. Bir gelecek, bir geçmiş ve gündelik yaşam bulmak zorundaydım ben ona. Soluklanmak ve ağız değiştirmek için bir an durur. Elimden geldiği gibi sevdim ben seni Jonas. Şimdi elinden geldiğince beni sevme sırası sende. Jonas sonunda yanına oturur. Bir an durduktan sonra elini elleri arasına alır. O da sakinleşmiştir. Adı Tisargo'ydu değil mi şu adamın? Hani şu koruyucu Tisargo dediği herkesin. Adriana, o böyle densin istiyordu. Jonas, gerçekten, gerçekten bana anlatılan canavar gibi miydi? Adriana, canavar falan değildi eskiden. İpsizin, zavallının biriydi. İnsanların en iyisi olacağı benzemiyordu ama en kötüsü de olmayabilirdi. Sonra şu savaş çıktı. O yıl yeniden doğduklarını sandı genç erkekler. Kuralsız, yasasız, sanki özgürdüler. Sokakların, yasaların, gecelerin efendisi gibi. Kadınların efendisi gibi gördüler kendilerini. Ölüm dağıtıcısı gibi gördüler. Jonas, bir de hileli yaşam dağıtıcısı gibi. Adriana yerinden sıçrayarak. Hangi yaşamdan söz ediyorsun Jonas? Seninkinden mi? Benim öz oğlumunkinden mi? Yanılıyorsun. Kesinlikle hileli değil senin yaşamın. Ne ellerin ne de ruhun kirlendi senin. Savaşın çürümüşlükleriyle sen benim aldığım ölçüsün. Savaş senin doğduğun gün bitti. Sen ölümün ölümüsün. Jonas kalkarken, ya öteki, o ölmeyen, ona ne oldu? Nereye kaçtı? Adriana, o yıl tek kurbanı ben olmadım onun. Yırtıcı bir hayvan gibi dolaşıyordu yollarda. Öldürüyor, yağmalıyor, haraca bağlıyordu. Köpek sürüsü gibi peşinden giden bir de çete toplamıştı çevresine. Sonra yaralandı, ırmağın öbür tarafında bir hastaneye gönderildi. Birkaç hafta sonra çıktı oradan. Ama suç ortakları dağılmıştı. Geri gelmeyi göze alamadı. Jonas kendi kendine konuşur gibi, geri gelirse öldürürüm onu. Adriana, zaman zaman şurada burada görülmüş diye kulağıma fısıldarlar. Önceleri korktum, kaçmayı düşündüm ya da saklanmayı. Jonas biraz daha duyulur bir sesle, geri gelirse öldürürüm onu. Adriana, artık pek kulak asmıyorum bu fısıltılara. Sanırım bir daha cesaret edemez buralara gelmeye. Jonas bu kez yüksek sesle, geri gelirse öldürürüm onu. Adriana doğrudan onu yanıtlıyormuş izlenimini vermeden. Sen ve ben bir unutabilsek onu, her zamanki yaşamlarımıza bir dönsek. Jonas, sen unutabilirsin ve silmelisin onu yaşamından ama ben nasıl unuturum? Damarlarımda canavarın kanı akıyor. Kendi kanımı nasıl unuturum? Adriana, kanım, kanımız, onun kanı. Nasıl da aldatıcı bu sözler. Nasıl da kirletiyor insanı bu sözler. Erdemler yakıştırıyoruz kana, eğilimler, hatta kanılar, sözler. Kanım şöyle diyor bana, kanım şunu emrediyor. Kanın sana hiçbir şey söylemez Yonas. Ne ses çıkarır, ne bağırır, ne bir şey anımsar. Sana vereceği bir buyruk da yoktur. Yapman gerektiğini sandığın bir şey varsa yap. Ama gelip bir daha kanından söz etme bana. Adriana çıkışa yönelir. Yonas yere oturur. Yüzünü avuçları arasına alır. Ansızın ikisi de hareketsizleşirler ve sahnede düşleri haber veren koyu kızıl ışıkta yavaşlatılmış bir tür kurban töreni izlenir. Yonas olduğu anlaşılan bir kişi başka birilerinin maskelerini yüzlerinden sıyırır ve ateşe atar. Bu kişilerin ruhlarını koparıp almaktadır sanki. Onlar da birbiri ardından yok edici ve arındırıcı alevler arasında yere yığılırlar. Oldukça kısa, anlatının eşlik etmediği bir düştür bu. Yalnızca müzik vardır ve daha önce duyduğumuz yinelenen birkaç kısa tümce. Sesle betimleme ve anımsatma işlevlerini üstlenirler. Beşinci sahne. Uyuşukluğundan sıyrıldığında Adriana çıkar. Hemen ardından ve karşı yönden sahneye Refka girer. Onun kız kardeşini çağırdığını duyduğunda Yonas yeni yeni kendine gelmektedir. Refka. Adriana, Adriana. Ah, sen miydin Yonas? Seninle karşılaşmayı beklemiyordum. Yonas yerinden kalkmadan. Annemle konuşmak istiyordun sanırım. Refka olanlardan habersiz. Burada değil mi? Yonas. Ne söyleyecektin ona? Refka. Sende bir tuhaflık var Yonas. Yonas. Sanırım benim duymamam gereken şeyler söyleyecektin ona. Refka. Neler oluyor Yonas? Sesini duyuyorum ama onu zor tanıyorum. Yonas. Tanımıyorsun. Çünkü sesim kalınlaştı. Ben erkek oldum artık. Refka. Çoktandır erkeksin sen Yonas. Yonas. Öyle değilmiş anlaşılan. Düne kadar. Çocuktum daha. Bilmemem gereken şeyler vardı değil mi Refka? Neden bir şey söylemiyorsun? Görünüşe göre başkalarının bilebileceği, herkesin bilebileceği ama benim bilmemem gereken şeyler varmış. Hala bir şey söylemiyor musun? Refka şaşkın ve kaçamak bir tavırla. İnsanın bilmek istemeyeceği o kadar çok şey var ki. Yonas. Bir de bilmeniz gereken ama başkalarının sizden sakladığı şeyler var. Sen bile Refka. Onca yakınım sandığım sen bile yalan söyledin bana. Refka, hangi konuda? Yonas, hangi konuda mı? Demek ki yalan söylemeyi sürdürüyorsun. Çünkü annemin bana her şeyi itiraf ettiğini henüz bilmiyorsun. Seni uyaracak zaman bulamadı daha. Öyleyse bil ki babamla ilgili her şeyi söyledi bana. Refka son bir kararsızlıktan sonra, iyi olmuş Yonas. Adriana sahneye geri gelir ama bir kenarda durur ve öbür ikisi onu görmezken onları dinlemekle yetinir. Yonas, sen biliyordun ve bana bir şey söylemedin. Refka, bu sır benim sırrım değildi. Yonas, bu sır senin değil miydi? Senin değil miydi? Kimin sırrıydı peki söyle. Herkesten çok benim hakkım yok muydu onu öğrenmeye? Adriana sonunda ortaya çıkmaya karar verir. Kardeşimin peşini bırak Yonas. Çok iyi biliyorsun ki ben istemedim senin bilmeni. O da bana ihanet edemezdi. Yonas, demek bana ihanet etmeyi seçti. Ben de sanırdım ki kimsenin duymayacağı sırları yalnızca bana açar Refka. Oysa hep yalan söylemiş meğer. Asıl önemli konuda. Adriana, bir an için geçmişi unutalım Yonas. Ve sen Refka söyle bana, daha doğrusu bize. Az önce ne söylemeye geldiğini. Oğlumun her şeyi duymasını istiyorum artık. Refka. Sakin olmalısın Yonas ve sen de Adriana. Bir an durur. Görünüşe bakılırsa, bir daha durur. Görünüşe bakılırsa şu adam, Sargo geri dönmüş. Birkaç kişi baba evinin yakınında onu görmüş. Oraya yerleşeceği söyleniyor. Yonas kendi kendine konuşur gibi. Öldüreceğim o canavarı. Refka benzi atar. Sakin ol Yonas, beni korkutuyorsun. Sakin ol da konuşalım biraz. Yonas hiçbir şey duymamış gibi hala kendi kendine. Ölecek o canavar. Elimle geberteceğim onu. Ansızın hepsi birden öylece kalırlar. El kol hareketleri donar ve sahnede bir şimşek ışığıyla aydınlanırcasına bir önceki sahnenin sonu görülür. aslında daha da kısadır ve sadece 1-2 saniye sürer ve bu görüntü kişilerin aklından geçen kısacık bir anımsatma gibidir. Görüntü silinip gittiğinde Jonas koşarak çıkar. Refka dehşet içindedir. Ardından koşmaya hazırlanır ama sonra ansızın durur. Adriana'nın aşırı kayıtsızlığı onu hem şaşırtmış hem de yatıştırmıştır. Refka kendini kaybetmiş gibi. Kıpırdamayacak mısın? Bırakacak mısın gitsin? Eskisi gibi değil bu olan. Onu tanımakta zorluk çekiyorum. Boş laf değil söyledikleri. Kuşkum yok, öldürecek onu. Adriana sanki yokmuş gibi hareketsiz kalır. Öldürmesi gerekiyorsa öldürecektir. Refka. Bu halde bırakırsan eğer bir cinayet işleyecek. Sonra da ölme sırası oğluna gelecek. Ya kendi ya başkalarının elinden. Geri çağır onu Adriana. Tut onu. Hala geç değil. Nasıl bu kadar duygusuz olabilirsin? Adriana. Öldürmesi gerekiyorsa öldürecektir. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.